Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda Cemalettin Taşçı ile birlikteyiz. Haftaya Bakış adıyla gerçekleştirdiğimiz haftanın gelişen olaylarını ve bir miktar da önümüzdeki haftaya bir tür projeksiyonu öngören bir program yapıyoruz bir süredir. Bu haftada gelişen olayları ele alacağız. Başta tabii doğal olarak Gara operasyonu var. Orada 13 alıkonulanların şehit edilmesi ve 3 de askerin şehit edildiği 16 şehit meselesi var. Ve bunun karşısında çıkan, bu olaydan sonra ortaya çıkan tartışmalar, ilk defa muhalefetin aynı ses tonuyla iktidarla birlikte olmaması ve sorgulaması yeni bir başlangıç gibi görüldü pek çok kişiler tarafından ve yeni bir siyaset tarzı, muhalefet tarzı gibi algılandı. Buna karşı işte iktidar tutum ve davranışını birazcık değerlendireceğiz. Muhalefetin işte izlediği politikayı ne yapmaya çalıştığı, Selahattin'in de hapishaneden açıklaması var. Bununla ilgili hiç şey yapmadan ama filan demeden bunu lanetledi terörü. Ona da bir ayrışma mı var, HDP içerisinde farklılaşma mı var diye onu da bir değerlendirmiş oluruz. Ama öte yandan hem NATO'nun bir toplantısı yapıldı. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimden sonra savunma bakanlarının katıldığı, burada bir onun belgesi var, konsepti var. Onu yenilediler. Temel yaklaşımlarını hem Rusya hem yükselen Çin tehdidine karşı olabilecek tedbirler ile Orta Doğu'ya ve Irak'a daha çok yerleşme kararı çıktı. Münih Güvenlik Konferansı'nda da benzer tartışmalar var. ABD ilk defa işte yeniden yuvaya döndün diye Avrupa ülkelerinin liderleri tarafından alkışlandı. Amerika'da Çin'e ve sanki Rusya'ya karşı bütün dünyayı birleştirme, birlikte hareket etme perspektifiyle hareket edecekmiş izlenimi veriyor. Tam da bu noktada Türkiye ne yapabilecek diye uzun bir girişten sonra şimdi evet diyoruz Cemalettin Taşçı. Ne diyorsun bu Gara operasyonuyla ilgili olarak? Buna üzerinde çok durmanın gereği yok. Daha sonraki tartışmalarla da bizim ilgilenmemiz daha doğru olabilir.
Yani operasyon hakkında evet, yani zaten Erdoğan bir müjdeden söz etmişti. O müjdeden söz ettiği günden bir gün önce bu Ay'a seyahat masalını anlattı. Herkes işte müjdeyi bir gün önce, yani herkes değil de sıradan insanlar müjdenin bir gün önceden verildiği gibi bir intibaya kapılmış idiler ama yani sonuçta aslında bir şeylerin yolunda gitmediği müjde verilemeyince anlaşılmıştı. Onun da bu Gara operasyonuyla ilgili olduğu, yani aslında müjdenin bu Gara operasyonuyla ilgili olduğunu anlamış olduk. Oradan neler çıkarabiliriz? Yani can havliyle çok saçma sapan işler yapıyor olan bir iktidarımız var uzun süredir ve bu yine can havliyle çok da iyi planlanmamış, üzerinde iyi düşünülmemiş bir operasyon yapılmış ve işte çok çocuğumuz iktidarın kendisini garantiye alması ya da işte kendisini rektifiye etmesi için kurban edilmiş gibi bir intiba var ortada. Bu tür şeyler oluyor idi ve bu tür intibalar da yayılıyor idi, dillendirilmiyordu. Meselenin başka boyutları da olabileceği de görünüyor. Yani şimdi bizim üzerine mutabık kaldığımız bir takım hususlar var da, üzerine mutabık kalınmayan hususlar da var. Bunların en başında iktidarın kendi içinde bir hesaplaşma. Yani bunlara yeri geldikçe önceki aylarda değinmiş idik. Yani normal şartlarda olay zaten böyle olur. Yani sen tek her şeyi bir merkeze topladığın bir iktidar kurduğunu zannedersin ama o kurduğun iktidarın altında alt iktidar alanları olur ve onlar birbirleriyle rekabet ederler. Bu rekabet bu tür iktidarlarda artık ölüm kalım savaşı halini alır. Yani şimdi normal şartlarda da, normal bir demokratik siyaset içinde de bir partinin içinde o partinin zirvesine yerleşmeye çalışan farklı aktörler, farklı gruplaşırlar ve oynaşırlar, yani işveleşirler ama bu bir ölüm kalım savaşı halini almaz. Kazanan kazanır, kaybeden bir sonraki raundu düşünür filan ama bu tür çok merkezileştirilmiş olan iktidarlarda kaybeden her şeyi kaybedecek duruma geldiği için çok kıyıcı bir rekabet olur. Burada işte klasik bizim alışık olduğumuz aktörler vardı. İşte Binali Yıldırım vardı. Her zaman küllerinden doğup ikinci adam olmayı başarıyordu olan bir Binali Yıldırım vardı. Çok uzun süredir sesi çıkmıyor. Bu sesi çıkmıyor olması oyunda olmadığı manasına gelmez bana kalırsa. Damat vardı. Akıbeti hepimiz için meçhul yani.
Binali Yıldırım bir iki kongrede konuştu, Erdoğan'ın katılmadığı kongrede, sanki onu temsilen bir kongrede konuşmuş oldu. Gerçi Numan Bey de ordu şeyine katıldı, o da konuşmuş oldu. Yani tekti iki gün önceki ordu kongresi yapılana kadar Binali Yıldırım'ın gidip konuşması.
Evet, o yani muhtemet adam olarak diğer birbiriyle kıyıcı rekabet sürdürüyor olduğunu tahmin ettiğimiz aktörlerden strateji olarak da biraz farklı bir strateji izleye gelmişti zaten. Şimdi de yani işte öyle bir oyunu vardır yani. O oyunun performansı, başarı şansı hakkında çok bir şey söyleyemeyiz. Dediğim gibi bir damat vardı. Akıbetini bilmiyoruz ama yani onu da elinin armut toplamadığını tahmin edebiliriz. Ama son dönemde asıl kıyıcı mücadele sanki işte güvenlik bürokrasisinin iki kanadının kontrolünü elinde tutan iki aktör arasındaymış gibi. Yani İçişleri Bakanı ile Savunma Bakanı arasında bir rekabet varmış gibi görünüyor. Ve bu Gara operasyonunda da burada bu ikisinin arasındaki rekabetin de başarısızlıkta bir hissesi olabileceğine dair de bir takım İzlenimler var diyelim.
Biraz onu buradan çıkarmak zor gibi. Çünkü doğrudan TSK'nın yaptığı bir operasyon bu. İçişleri Bakanlığı'nın burada operasyonun fiilen yapılmasında bir dahli olabileceğini zannetmiyorum. Burada belki tartışılacak konu bir kurtarma operasyonu mu, yoksa oradaki terör örgütü PKK'nın yığınaklarının yok edilmesi, orada tahribat yapılması, yerleşmesinin imkansız hale getirilmesi miydi? Çünkü iki operasyon birbiriyle çelişen şey. Biri sessizce yapılması gerekiyor, diğeri olabildiğince gücünle gidip baskın düzenleme şeklinde gerçekleşiyor. Bu iç içe geçmiş, amacın birbiriyle örtüştüğü bir noktaya geldi. Bir de mağaradan adam kurtarmak çok riskli bir iş idi. O risk göze alınmış belli ki.
Yani bilmiyorum, mağaradan adam kurtarmak konusunda şimdiye kadar hiç tecrübem olmadı. Ama yani eğer kendisi ölmeyi göze almış olan birileri mağarada birilerini rehin almışlarsa mağaradan adam kurtarmak bana kalırsa riskli değil, imkansız bir şeydir yani. Kimsenin de böyle bir hayal kurduğunu kuruyorsa nasıl kurduklarını ben bilemiyorum. Yani bu nasıl bir zihniyetin ürünüdür ben bilemiyorum. Hani içeride adamın olur. Bu operasyonu sen düzenlerken o mağaradaki kurtarma işini senin adına gerçekleştirecek adamların olur vesaire filan falan. İçeriden birileri yani terör örgütünün içinden birileri ile işbirliği yaparsın da filan, ancak o zaman böyle bir şey mümkün olabilir diye düşünüyorum. Hani dediğim gibi uzmanlık alanım değil bunlar, bilmiyorum ama hani böyle akıl yürütecek olursak.
Evet. Yani sadece o zaten. Belki de böyle bir ihtimal var idi. İki teröristin, yani birinin gönüllü teslim olması, birinin de yakalanması, yani teslime yakın bir tablonun çıkması, çünkü oradan kaçacak olmasının yakalanması anlamına geliyor. Böyle bir, sanki bana da öyle bir şeyi düşündürtüyor. İçeriden bir işbirliğine gidilmiş gibi ama işlememiş o formül, eğer öyleyse bile.
Yani sonuçta bu işleri incelikle yapacak benim bildiğim kadarıyla dünyada pek az kuruluş var, işte gizli servis var filan, yani işte Mossad gibi filan böyle. Yani bu işleri Amerikalılar, Fransızlar falan bile beceremiyorlar. Bizimkilerin, çok daha basit işleri beceremiyor olan bizimkilerin bu tür incelikli şeyleri becerebileceğini tahmin etmek benim açımdan zaten çok hayal olurdu. Ama kendi kendilerine böyle hayaller kuruyor iseler, yani o da gerçekten çok kopuk oldukları için, yani gerçekten çoktandır çok kopmuş oldukları için kendi kapasitelerini, bizim kapasitemizi aynı zamanda çok abartıyor oldukları için de yani böyle hayaller kurmuş olabilirler. Hani onların adına, onlar hakkında akıl yürütecek olursak böyle bir akıl yürütülebilir. Ama operasyon silahlı kuvvetlerin işi olsa da operasyon sonrasındaki tutumlar itibariyle yani İçişleri Bakanı ile Savunma Bakanı'nın arasındaki yarış diyelim biraz görünür oldu. Tekrar söylüyorum yani hani bunlar hakkında da böyle çok elimizde done yok, olsa olsa diye akıl yürütüyoruz. Bir rekabet, bir mesele var yani. Olması da anlaşılır bir şey. Olması gerekir, olması beklenir. Çünkü bu insanların hangisi kaybederse her şeyi kaybedecek bu oyunda. Ve hepsi birbirine karşı pozisyon oluyor. Şimdi bu dört aktöre şeyi de galiba eklemek gerekiyor. Yani Adalet Bakanlığı da son dönem itibariyle, yani bu olayla ilgili değil de, ve bizim bilmediğimiz başka oyuncuların da başka hayaller kurabiliyor olduğunu tahmin etmemiz gerekir. Bunları şunun için söylüyorum. Yani şimdi çok köşeye sıkışmış, kendisini köşeye sıkışmış hisseden, aslında çoktan köşeye sıkışmıştı. bana kalırsa. Ama köşeye sıkışmış olduğunu hissetmiyordu çünkü karşısında bir şey yok.
Şimdi bu senin ikisi arasında bir rekabet mi var dediğini belki destekleyebilecek, hatta dörtlü arasında iki farklı yaklaşım var dış politikaya yönelik olarak, dışarıla ilişkiler. İçişleri Bakanı darbenin arkasında FETÖ var ve FETÖ'nün arkasında da Amerika var. Amerika Türkiye'deki darbe kalkışmasını gerçekleştirdiği açıklamasını yaparken Savunma Bakanı başta S-400'ler olmak üzere bunu biz Girit modeliyle yapabiliriz. Yani sadece tatbikatlarda kullanır, onun dışında kullanmayız S-400'leri diyerek ABD ile bir pazarlık masasına oturmak, müzakereye oturma perspektifiyle hareket ediyor. Bizim yerimiz Avrupa'dır açıklamasını yaptı, Batı'dır konumlandırmasını yaptı. Onun dışında NATO ile görüşmelerde NATO'nun birleştirici bir rol oynayabileceği, sorunları çözebileceği gibi Türkiye'yi yeniden Batı'yla bir arada tutabilecek bir şemsiye rolü olduğunu görüyor ve bunu hissettiriyor. Kamuoyuna açıklarken de bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Adalet Bakanı da reformdan, bir takım değişikliklerden söz ediyor. Ama İçişleri Bakanı olabildiğince sert açıklamalar, bununla tezat teşkil eden ve Bahçeli'nin de desteklediği şekilde işte HDP'nin kapatılmasından daha sert güvenlikçi tedbirlerin alınmasına kadar gidiyor. Böyle yaklaşım farkı var iki ekip arasında, iki bakan arasında diyelim.
Evet. Tabii bu yaklaşım farkının bir iş bölümü mü, bir rol dağılımı mı olduğunu, yoksa yani bir gerçekliğin ürünü mü olduğunu da bilmiyoruz. Yani belki de hani uluslararası planda da fena halde sıkışmış olan, herkese mavi boncuk dağıtmış ve hiç kimseye taahhüdünü yerine getirememiş olan Türkiye'nin, ya işte herkesi idare edelim, İçişleri Bakanı şöyle yapsın, Savunma Bakanı böyle yapsın diye bir rol dağılımı yapmış olması da ihtimal dahilinde. Yani çok beceriksiz bir iktidarın elindeyiz ama bu tür bir rol dağılımını orta bir masa etrafında kararlaştıramayacak kadar da beceriksiz olduklarını tahmin etmiyorum. Yani o da ihtimal dahilinde. Ama yani iktidarın uzun süredir kendi bekasından başka herhangi bir problemi olmadığını düşünüyorum. Yani olayların tamamını, ister işte Amerikan seçimleri olsun, ister işte İpek yolunun canlandırılması olsun, ister doğalgaz bulunması olsun, İster Yunus Emre'yi anma töreni olsun, her olayı yani sadece kendi bekası için acaba nasıl kullanabiliriz diye akıl yürütüyor olduğunu uzun süredir.
Burada da ama devleti yönettiği için devlet de iktidarı eş tutuyor, AK Parti'yi birlikte tutuyor. Dolayısıyla bizim kaybımız Türkiye'nin kaybıdır, devletin kaybıdır deyip öyle bakıyor ve o şekilde değerlendiriyor. Burada bir aynileşme var, kendisiyle devleti eş tutma, AK Parti'nin kazanmasıyla Türkiye'nin kazanmasını aynı görme gibi.
Şu üç aktörü birbirine ayırt edelim yani. Sonuçta iktidar çekirdeği bir heyet var, Devlet var ve Türkiye var. Şimdi bunları üçüne birbirine eşitleyen, üçünün menfaatini birbirine eşitleyen birilerinin olması, böyle bir takım hayaller kuran birilerinin olması anlaşılır bir şey. Yani gerçeklikten kopmuşsan ben de diyebilirim ki şimdi kendi kendime, ben aslında benim başıma bir şey gelirse, işte bu benim başıma gelen şey yüzünden şunlar imkansız hale geleceği için Türkiye batacak, Türkiye battığı için dünya batacak, aslında bütün insanlığın kaderi bana bağlı bir hayal kurabilirim yani. Yani gerçekle irtibatımı koparırsa herkes kendi kendisine, kendisini dünyanın merkezine koymak için çok güzel hikayeler uydurabilir. Sorun şu, seni bu tür gerçekten kopmaktan alıkoyan şey ne? Sen böyle bir şeyler yaptığın zaman ben hadi lan Celal, öyle şey olur mu, ben şunları yapıyorum falan derim ve yani sen de ister istemez rüyadan uyanmak zorunda kalırsın. Şimdi zaten uzun süredir benim de demeye çalıştığım, bunu diyen bir muhalefet yok idi. Yani sen devlete eşit değilsin. Sadece şu anda seçimle iktidara gelmiş, devletin şu andaki işte karar mekanizmalarını ele geçirmiş olan ama kurallarla bağlı olan bir öznesin. Devlet senden büyük yani. Türkiye de devletten büyük. Yani şimdi sonuçta bunu söyleyecek özneler yok Türkiye'de. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani bunların halüsinasyonlarını bize gerçeklikmiş gibi sunmalarına mani olacak özneler yok. Çünkü bunların rakipleri de olayı böyle gördüler. Yani bir partiyi devlete, devleti millete eşitlediler.
Evet, bu doğruydu ama bu defa bu kara operasyonları sonrası muhalefetin tutumu, tavrı, bunun dışına çıkılıyor izlenimi uyandırdı pek çok çevre tarafında. İlk kez siyasette işte Erdoğan'ın çizdiği, tayin ettiği kuralların dışına çıkıp kendi kurallarını tayin etme, kendi tanımlarını, tariflerini yapma çabasına girdi. Bu da iyi bir şey deniliyor. İşte sorguladılar sonuç itibariyle. Yapılan da çok fazla bir şey değil. Eskiden hep tekrarlanırdı iktidarın açıklamaları. Bu sefer niye gittiniz? Niçin kurtarmak için başka yol ve yöntemleri benimsemediniz? Geçmişte bunları yapmıştınız gibi sorular soruldu.
Evet. Buradan büyük bir ferahlama duygusu çıkardı muhalif kanat. Türkiye'nin muhalif kanadı. Yani bizim bir muhalefetimiz varmış yahu duygusu uyandı. Yani muhalif siyasetçilerimiz varmış yahu duygusu uyandı. Ben de kalan intibaı şöyle özetleyebilirim. Yani işte milli takım gidip gelip işte 7'şer 8'er gol yiyor idiyken birdenbire işte bir maç oldu ve o maçta bir penaltı kaçırdık ve işte 2-0 yenildik filan gibi bir duygu oldu yani. Vay biz de rakip kaleye şut çekebiliyormuşuz ve işte öyle çok fazla fark yemeden de işte bir 90 dakikayı tamamlayabiliyormuşuz. Yoksa yani muhalefetin gösterdiği tavırda bu olayın hak ettiği. Şimdi uzun süredir yaşıyor olduğumuz gerçeklik ve alışkanlıklar içinde bakacak olursak evet beklenmeyecek kadar pozitif bir durum var. Ama şimdi normal kendimizi 1990'ların, 2000'lerin Türkiye'sine konumlayalım yani. Yani şimdi böyle bir şey olduğunda bu çapta bir başarısızlık gerçekleştiğinde ve üstüne bu başarısızlık bir de böyle arsızca kullanılmaya kalkıldığında yani işte şehit anneleri parti kongresine katılmaya falan kalkıldığında.
Parti kongresinde sesi dinletiliyor, oradan sesi dinletiliyor, aranıyor.
Yani katılmak derken hani uzaktan katılması sağlandığında falan neler olabilirdi? Yani bir Süleyman Demirel, bir Erbakan, bir Baykal bu tür bir durumda nasıl reaksiyonlar gösterebilir? Yani Türkiye'nin kötürüm muhalefeti bile zamanında bu tür bir olayda nasıl kıyamet koparırdı, onunla koparabilirdi? Onunla mukayese edecek olursak çok utangaç, çok naif, çok aman benden bilmeyin edasıyla bir tavır olduğunu düşünüyorum bu tavrın. Çok şey söylenebilirdi ve püskürtülebilirdi yani iktidar. Muhalefetin söylediklerinden bana bir cümleyi çıkarın ve işte evet bunun bir yani hashtag olsun. Twitter'ım yok ama artık Twitter biriyle konuşacak olursak gibi bir şey mesela var mı burada? Yok. Süleyman Demirel olsaydı şimdi dillere pelesenk olmuş bir cümle ortaya çıkar. Ne olurdu onu bilmiyorum. Yani biraz uğraşsam bulurum da kendi payıma. Ya kendim için bir şey bulurum yani bana uygun gelen bir şey. Sen de biraz uğraşsan bulursun. Ama yani şimdi böyle bir teşebbüs olmadı. Yani o yüzden çok utangaç, çok zayıf bir reaksiyon olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum yani bu bugüne kadar bizi alıştırdıklarıyla kıyaslandığında evet yani bir fark var. Bu fark sürdürülebilir bir şey mi? Sürdürebilecekleri bir şey mi? Bunu da bilmiyoruz. Yani bir sonraki iktidar taarruzunda da bu iş sürdürülebilecek mi? Onu bilmiyoruz. Ama burada esas sıkıntı benim, esas beni uzun süredir bayıyordu olan esas mesele şuydu yani. Yani orada bir çekirdek heyet var. Bu çekirdek heyet kendisini partiye eşitlemiş durumda. Yani partinin kendisinin hükmü şahsiyeti yok. O parti kendisini, yani o olmayan parti kendisini devlete eşitlemiş durumda. Yani ben İçişleri Bakanı hakkında bir şey söylediğim zaman adam bunu devlete söylenmiş bir şey olarak sunabiliyor. Yani ya bu imkanları tepe tepe kullanabiliyor yani. Ya ben devletim işkillenirim diyebiliyor adam. Ya. Sen bir İçişleri Bakanısın. Neden devlet oluyorsun yani? Devlet dediğin aygıt çok daha devasa bir şey yani. Yani hem sen bu devletin içinde sadece geçici olmakla devlet değilsin. Hem de devlet nosyonu itibariyle sadece onun bir üstelik de arızalı bir tarafını temsil eden. Yani çünkü devlet dediğin güvenlik takıntısına takılmış bir şeyse zaten o devlet devlet değildir yani. Ve sen devletin güvenlik işinden sorumlu, iç güvenlik işinden sorumlu bir şeysin. Şimdi sen kendini devlet yerine koymuş olduğun zaman neler oluyor? Yani devletin diğer bütün fonksiyonlarının önüne iç güvenlik geçmiş oluyor. O zaman devletin kendisini kendi vatandaşına karşı korumak ve işte o asıl hasmı, düşmanı kendi vatandaşları olarak görmek falan gibi reaksiyonlar bunlar her devlette var mıdır? Vardır yani her devlet kendi içinde kendi vatandaşlarından işkillenir tırnak içinde. Ama bu devlet tavırlarının önemsiz birisidir. Yani aynı zamanda bir yerde de işte kendi vatandaşlarına çok güvenen unsurları da vardır devletin. O vatandaşlarıyla işbirliği yapan unsurları da vardır vesaire. Şimdi burada bu tür bütün nüansları ortadan kaldıracak şekilde partiyi devlete eşitleyen ve partinin menfaatiyle devletin menfaatini dolayısıyla eşitleyen bir süreç yaşadık biz ve devleti de millete eşitleyen bir süreç yaşadık. Yani devlet dediğim milletin bir organizasyondur ve bütün devletler aslında bütün milletleriyle aralarında çelişkiler olan, gerilimler olan aygıtlardır yani. Bu devlet dediğimiz şey yeni bir şey değil yani ama insanlık kadar da eski değil.
Eski bir şey. Uzun bir süredir Türkiye milli güvenlik meselesi deyince bir terör örgütünü hep anlıyor. Güvenlik zaten hani silahla, terörle, şiddetle iç içe olan bir şeydir. Ayrıca onun dışında bir meseleyi görmüyor. Beka halbuki günümüzde İçişleri Bakanlığı'nın ifadesine göre 300 terörist kaldı, 500 terörist kaldı deniyor. Diyelim ki hadi 2000 terörist var. 2000 terörist midir Türkiye'nin beka sorunu? Yoksa mesela ekonominin bu halde olması ya da dijital dönüşümü, dünyanın içine girdiği dijital dönüşümü ıskalamak üzere oluşumu ya da gençlerin 30 yaş altındaki gençlerin işsiz olması mı beka sorunudur? Bu da tartışılması gerekiyor ama siyaset sanki bunları hiç konuşmuyor gibi bir tavır içerisinde.
Yani sonuçta bu milli güvenlik konsepti, dediğim gibi bütün devletlerin bir milli güvenlik konsepti vardır. O milli güvenlik konsepti de şaşı bir konsepttir. Yani her devlet için olay böyledir. Yani Almanya'da da böyle Almanya'nın maruz kaldığı tehditler hakkında, işte Çin hakkında, efendime söyleyeyim virüs hakkında filan böyle abuk sabuk tahliller yapan ve analizler yapan, buna göre de stratejiler geliştiren unsurları vardır. Bunlar dengelenir. Yani bu sadece her devlette olan bir şey değil. Aynı zamanda her birimiz insan olarak da şimdi yani sabah kalktığında kendini çok daha dünya karşısında emin ve işte meydan okuma kabiliyetini haiz hissedersin. Akşama doğru mental olarak ve işte bedensel olarak yorulduğun zaman birdenbire güvenlik konseptlerin artar. Yani kendini daha tehdit altında hissedersin. Yani bir birey bile andan ana değişir. Şimdi Türkiye devletinin diğer unsurları hep çok pasif kaldı. Yani hep bize bizim çok tehdit altında olduğumuz filan ve herkes tarafından tehdit ediliyor olduğumuza dair. Yani herkes bize rakip ve rakip. Ama bu rekabeti başka türlü yorumlayarak bizi böyle bir milli güvenlik duvarının içine, hapishanesinin içine hapsediyor olan bir devlet var. Bir devletimiz var. Bu yeni bir şey değil yani. Daha önce bu Türkiye'nin hikayesinde konuştuk. Bunun neden kaynaklandığını, nasıl kademe kademe, adım adım üretildiğini, vatandaşının, milletin ihtiyaçlarını karşılamakta aciz kaldığı için bu acizini açıklamak, içinde başka uyduruk düşmanlara ihtiyaç duyduğu için bunu durmadan yeniden üretiyor olan bir devletimiz var. Sıkıntı bu devlete, devletin bu haline itiraz ederek iktidara gelmiş olanların şimdi aynı argümanlarla bizi yeniden, yani bütün dünya bize karşı vesaire diye uyutuyor olmaları. Şimdi burada bir uzun iki hatıra ile olayı bu şeyde tutmakta fayda var yani. 70'lerin sonu olmalı. Meclis Başkanı'nın evinin falan kurşunlandığı tarihler işte 79 mu? 80 mi? 79 galiba. Ankara'da Tunus...
CHP'li bir meclis başkanı vardı.
Evet. Ankara'da Tunus Caddesi'nin üstünde Beştekar Sokak'ta bir ot tüllerin devam ettiği, neredeyse tamamı, müşterilerin tamamının ot tülü olduğu bir kahvemiz vardı ve işte her akşam orada oturuyor idik. Sonra da işte 11.45 arabasıyla Ottu'ya dönüyor idik. Bir akşamüstü gittik ki kahveyi kurşunlamışlar. Gündüz kurşunlamışlar boşken yani. O kurşunlanmış olması, kahvenin kurşunlanmış olmasından biz zaten tedirgindik ama gidecek başka yerimiz de yok yani. Sonuçta yine kahvede oturuyor. Akşam vakti işte Zengin ve Yoksul dizisi oynuyor. Herkes onu izliyor. Biz de tavla oynuyoruz filan. Birden kurşun sesleri duyuldu ve o anda bütün kahve, kahvede kaç kişi varsa herkes kendisini yere attı. Benim yere atacak halim de yok, yerim yok yani. Böyle kalktım, sandalyeyi üstüm alıp falan böyle. O arada baktım ki işte bütün kahve yerde. Sadece birisi böyle hepimizi böyle müstehzi ve aşağılayan gözlerle seyrediyor, oturmuş. İşte o anda şeyi hissettim. Yani maruz kaldığımız tehdit ile gösterdiğimiz reaksiyon son derece münasebetsiz. Yani oturuyor olsan da o kurşun sana değecekse değecek. Çünkü hani hedef gözeterek vurmayacaklar. Kahveyi ateş edeceklerse hedef gözetmeyecekler. Tarayacaklar yani. Ha yere yatmışsın, ha sandalyede oturuyorsun. Sana değecekse kurşun değecek yani. Yapacak bir şey yok.
Ama orada hedef küçültüyor yere yatarak herkes.
Aslında büyütüyor yani, çünkü hani ateş edilen yer bizim kahve olsa bir kurşunla üç kişi vuracak yani. Üst üste çünkü insanlar. Yani hedef küçültemiyorsun da ya, herkes yattığı için üstüne atıyorsun kendini falan. O bakışı hiç unutmadım. Yani kendimi o bakışı görünce kendimden utandım. Yani ben ne kadar cahilim mi hissettim ve o aşağılayan bakışı hiç unutmadım. Aradan yıllar geçti. 90'ların ortasında o bakışla bir daha karşılaştım. Başka birinin gözlerinde. Şimdi Güneydoğu'da bu GAP'la ilgili galiba bir takım kurumlarda uzun süre muhtelif seviyelerde yöneticilik yapmış bir bürokrat Ankara'ya tayin edilmiş. Ankara'da bir kurumun başına getirilmiş. Biz de o kuruma bir proje satmak üzere gittik. İşte proje konuşmaları bittikten sonra sohbet başladı ve adamın da Güneydoğu'dan geldiğini öğrenince işte ben de böyle Güneydoğu problemini, Kürt problemini çözecek formüllerimi sıralamaya başlayınca adam bana aynen o herifin baktığı gibi baktı. Yani böyle yani bu ne diyor, bu yaşa gelmiş bu olaylardan bu kadar mı haberdar falan gibilerden böyle. Yine halime acıdı herhalde, başladı anlatmaya. Dedi ki bak kardeşim, şimdi dedi o bölgeden geçip Batı'ya transfer olan uyuşturucunun, uyuşturucu transferinden sadece Türkiye'ye kalan para yılda 20 milyar dolar dedi. Üstüne orada işte devlet vergi toplayamıyor ama hem devlet memurları işte polisler, askerler hem de örgüt haraç kesiyor. O da kim bilir ne kadar para. Üstüne dedi orada görevli her devlet memuru şu kadar tazminat alıyor.
Orada görev yaptığı için işte bir iki maaşa yakın bir daha yüksek ücret alıyorlardı, evet.
O yani yaptığı hesap şöyle bir şey. Yani orada 3 yıl görev yapan sadece o tazminat farkıyla bir ev alabiliyordu Ankara'da falan. Üstüne dedi işte yani çok yüksek miktarda rüşvetler, şunlar bunlar dönüyor. Bak dedi, şimdi sen dedi buradan bir polis olsan, Güneydoğu'ya tayin olsan, gideceksin maaşını alacaksın, tazminatını alacaksın. Bir süre sonra da birileri sana bir zarf içi bir para getirecek, polis arkadaşların. Bu ne diyeceksin? Ya işte bu da rüşvet parası. Yok ben istemem rüşvet parası dersen aradan birkaç zaman geçince, birkaç gün sonra seni ölü bulacaklar. Ve yani seni arkadaşların öldürmüş olacak ama örgüt öldürdü diye çıkacak. Sen dedi buradan ayırt edebilir misin yani örgütün öldürdüğü polisle polisin öldürdüğü polisi? Düşündüm yani hayatta haberim olamaz. Bana olay nasıl sunulursa öyle tüketeceğim yani. Böyle benim aptal aptal baktım diyor ki bu iş dedi çözülemez. Çözülmesi için varsa... Yani çözülme imkanı yaratmak için bir tane şeyin yapılması gerekir. O da dedi oradaki bütün devlet memurlarının, ama yani bu sadece polisler, askerler değil, öğretmenler, tapu müdürleri, kim varsa bütün devlet memurlarını bir kerede, bir kararnameyle, bir gece Batı'ya getireceksin. Ve rastgele seçilmiş, aralarında örgütlenmemiş, birbirini tanımayan insanları da oraya atayacaksın. Onlar yeniden bu düzeni kurmaya kalkana kadar çözdün problemi çözdün. Yoksa bu problemin çözümü kimsenin işine gelmiyor dedi. Yani siz dedi burada hayal görüyorsunuz. Bu problemi çözmesini beklediğiniz insanların menfaati bu problemin devamında dedi.
Bundan çünkü menfaat... orada büyük bir ekonomi, büyük bir rant oluşmuş idi. Bunun devamını istiyor. Benim de aktif gazetecilik yaptığım zamanlarda bu konu çok konuşulan, tartışılan bir meseleydi.
Sen aktif gazetecilik yaptığın için işte bunları biliyor da olabilirsin ama ben kıçı kırık bir asistan, işte öğretim görevlisi vesaire falan olarak böyle masa başında dünyanın problemlerini masa başında çözmeye alışkanlığı olan işte bilimle vesaireyle falan problem çözüyor olan artık hani gençliğinin de sonlarına gelmiş olsa da toy birisi olarak meseleyi sahiden orada problem çözmeye çalışan bir devlet var. O devletin unsurları var falan filan ama işte filan bir şey oluyor. Orada bir Amerika, burada bu bir şey filan böyle mani oluyorlar filan yani diye görüyor idim yani. Ve hani senin çalıştığın gazeteler veya dergiler de bize olayın bak böyle bir hikayesi var diye de anlatmıyorlardı.
Bunlar o şekilde yazılmazdı, evet. çok az bu tür yazılar çıkabildi.
İyi, yeri gelmişken kendi blogumda yazdım. Alper Görmüş'ün...
Ha, okudum o yazıyı, güzel bir yazı, evet.
Yazısına gönderme yapayım. Yani gazeteciler kendi aralarında konuştuklarını gazete yapsalar Türkiye Gazete okuyacak idi. Ama sonuçta kendi aranızda konuştuğunuzu bize yazmayınca okunmaya değer bir şey çıkmadı. Şimdi okumadığım için ben suçlandım yani.
Bizim o zaman muhabirlerin kendi aralarındaki sohbet konusu şuydu. Yazı işleri ne iş yapar? Yazı işleri gazeteye girmeyecek haberleri ayıklamakla meşguldür.
Evet.
Hangileri gazeteye basılmayacak? Onları ayarlar diye bakardık, konuşuruz.
Şimdi bu işler nasıl olabiliyordu? Bir devlet güvenlik, milli güvenlik konseptimiz vardı. Yani şimdi onu benim bilmemden devlet korkuyordu. Senin bildiğini benim bilmemden devlet korkuyordu. Dolayısıyla sana bunu yazdırmıyordu. Aslında yazabilir miydin? Yazabilirdin o dönemin şartları itibariyle. Ama yazarsan başına tatsız şeyler gelebilirdi ve bu tatsız şeyler arabanda bir bomba infilakına kadar da gidebilirdi yani. Şimdi böyle bir devletimiz var. Durmadan milleti suçluyoruz ama böyle bir devletimiz var ve uzun süredir böyle. Şimdi aslında o meselenin orada bitirilmesi milletin menfaatineydi. Yani milli güvenlik o meselenin bitirilmesini gerektiriyordu. Ama biz milli güvenliği devletin menfaati itibariyle milletle devleti birleştirip devletin menfaatini, milletin menfaatini eşitleyip de iş yaptığımız için aslında olay devletin menfaati haline geldi. Devletin menfaati de orada o devletin menfaatini kendi menfaatine eşitleyebilen bir grubun menfaatini haline geldi ve bu olay hep böyle devam etti. Şimdi olan şey de tas tamam böyle bir şey. Yani ortada bir milli güvenlik problemimiz var. Senin sözünü ettiğin problemler ve diğerleri, yani durmadan kendisini koruma refleksiyle davranıyor olan. Yani şimdi diyelim ki senin sırtına bir böcek konmuş olsa ve ben de elimi atıp o böceği, akrep konmuş olsa, ben o akrebi seni sokmasını engellemek için sana hamle yapsam, eğer durmadan bir refleksle kendine yönelik olan her şeyi bir hasmane tutum olarak yorumluyor ise bana bir yumruk atarsın, akrep seni sokar. Şimdi güvenlik konsepti dediğin şey böyle bir şey. Yani her şeyin olduğu gibi güvenlik konseptinde fazlası fazla. Burada ama bizi böyle dolandırıyor olan ve bir güvenlik beka hikayesiyle bizi dolandırıyor olan bir heyet var. Bu olabiliyor olduğu zaman olur. Bu da olamaz hale getirmek gerekiyor. Esas mesele bu. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Almanya'da Almanya'nın Çin tarafından ortadan kaldırılması, imha edilmesi planlanıyor olduğuna inanan Alman devlet görevlileri vardır. Bunların var olması Almanya'nın menfaatinedir. Ama Almanya bunların eline geçerse Almanya batar. Sorun şu, ona ihtiyacın var ve fakat onların eline geçme lüksün yok yani. Ama Türkiye böyle bir ülke. Şimdi Türkiye birilerinin eline geçmiş. Bunlar bizi durmadan bir güvenlik hikayesiyle dolandırıyorlar. Yani bizim başımıza tatsız bir şeyler gelme ihtimali var mı? Var. Geliyor mu? Geliyor. Herkesin geliyor yani. Yani Almanya'da da Volkswagen abuk sabuk işler yapıyor. Bilmem kaç milyar dolarlık aracı geri çekmek zorunda kalıyor. Bu Alman ekonomisine vesaire falan şöyle zararlar veriyor. Almanya'nın itibarını şöyle, Alman otomobil endüstrisinin itibarını şöyle zarara uğratıyor vesaire falan bir şeyler oluyor mu? Oluyor yani. Bunu da Volkswagen'in rakipleri yapıyor mu? Evet, onlar yapıyor. Ama şimdi burada vay Volkswagen'in rakipleri Volkswagen'e ve dolayısıyla Alman endüstrisine, otomobil endüstrisine, dolayısıyla da Almanya'ya hasmane tutumla şöyle yaptılar diyerek çözebileceğin bir problem değil bu. Yalan söylemekten vazgeçeceksin. O otomobilleri çağıracaksın. İtibarını tahkim etmenin yolu bu yani. Bu böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bu tür güvenlik takıntıları bizi bu tür alternatifleri tartışmaktan alıkoyuyor. Ve bu da birilerinin işine geliyor. Bu birilerinin işine geliyor. Kimin işine geliyor? Erdoğan'ın işine geliyor. Süleyman'ın işine geliyor. Yani iktidarın, çekirdeğinin işine geliyor. Ve bu görünüp duruyor iken sittin senedir bu oyunu kademe kademe, adım adım adım adım adım adım sahneledi bu aktörler ve muhalefet bunu seyretti. Ya ne diyorsunuz kardeşim, siz diyemedi. Neden? Çünkü aynı güvenlik konseptiyle yetişmiş durumdalar. Ya bu güvenlik böyle bir şey değil. Bak Celal de işaret ediyor. Okullarınızın doğru düz çalışması da milli güvenlik meselesi kardeşim bak. Aşınızı doğru düz yapabiliyor olmanız da milli güvenlik meselesi. diyebilecek bir muhalefetimiz olmadı. Şimdi burada olayın böyle bir mecraya doğru akıp akmayacağını kestiremiyorum.
Şimdi ilk defa işte tam da söylediğine devamı olarak CHP'nin yanı başında İYİ Parti de benzer bir şekilde güvenlik konseptini aslında sorguluyor. Bu tanımı ve tarifi biraz farklılaştıralım.
Bana öyle gelmiyor demi. Işte.
Geliyor. Mesela bir şey de Gelecek Partisi de benzer çıkışlarda bulundu. Ve sanki Babacan da Deva Partisi de benzer şeyler söylüyor gibi. Yani ilk defa senin beklediğin kadar kuvvetli olmasa da CHP ile birlikte İYİ Parti bir milliyetçi kanatlı güvenlik refleksini daha önde tutan bir parti olarak güvenlik konseptinin içinden çıkıp gelmiş olan bir Gelecek Partisi biraz daha farklı düşünüyor ve sorguluyor noktaya gelmiş oldular. En azından kamuoyunun izlenimi bu yönde.
İşte ben tam öyle görmüyorum. Yine güvenlik konseptinin içinden bak güvenlik konseptimiz aynı kalmak kaydıyla siz bu güvenlik konseptine uygun bir iş yapmadınız. İşi ona uygun yapmadınız gibi bir itiraz hissediyorum. Aksine tam senin dediğin gibi meseleyi kardeşim ya tamam bu memleketin bütün kaynaklarını bir güvenlik kaygısı uğruna seferber edemezsiniz mealinde bir çıkışa ihtiyacımız var. Çünkü tekrar söylüyorum burada temel sıkıntımız bizim milleti devlete, devleti bir partiye, partiyi de bir küçük gruba eşitlemekten kaynaklanan bir sıkıntımız var. Bu denklemin tamamı yanlış yani. Şimdi milletle devlet arasında bir husumet var ve bu husumet makas büyütüyor. Sadece el değiştirdi ama makas büyütüyor. Yani bu husumette bir gerileme olmadı ve milli güvenliği, milletin güvenliği, devletin değil, milletin güvenliği için olması gerekiyor. Anlaşılıyor ki burada bu öldürülmüş olan gençlerimiz, insanlarımızın aileleri devlete uzun süredir başvuruda bulunuyorlarmış ve oradaki sağduyu mesela, sağduyu doğru tabir mi bilmiyorum yani oradaki tutumun arkasına yatan algılama gerçekten dehşet verici yani benim açımdan çok dehşet verici. Bir şekilde bu iş çok yankı uyandırırsa devlet nezdinde zor duruma düşeceklerini hissetmiş insanlar yani son derece sivil insanlar çocukları için, kardeşleri için falan böyle 6 yıldır, 7 yıldır uğraşıyorlar ve bizim haberimiz olmaması için uğraşıyorlar bir yandan da. Çünkü bizim de haberimiz olursa devlet bunu onları cezalandıracak yani. Ya şimdi bizim çocuklarımız terör örgütü dediğiniz bir örgütün elinde, benim açımdan da terör örgütü olan bir örgütün elinde rehineler. Bunların yakınları ya bak ama hani bir yolunu bulsak da bunları alsak falan gibi bir şeyi orada kerameti kendinden menkul birileriyle pazarlık ederken bizim bilmememiz için çaba harcayacak kadar bir hassasiyet geliştirmişler. Bu nasıl bir Türkiye'dir ya? Evet. Ya ne kadar acıklı bir hal yani. Yani benim başıma evet, bir şey gelecek.
İşin bir başka vahim tarafı da şu. 2015 yılına kadar AK Parti öncesinde ve AK Parti iktidarları döneminde bu tür alıkonulanların serbest bırakılması için çeşitli temaslar yapıldı. Ve sanıyorum 300 civarında kişi bu şekilde kurtarıldı. 2015'te Haziran seçiminden sonra çözüm sürecinin işte başarısızlığa uğradığının ilanı ile birlikte yeni bir dönem başladı ve devlet ben artık muhatap almayacağım, bu tür görüşmelere ve pazarlıklara girmeyeceğim dedi. Bunlar da 2015'ten bu yana işte PKK'da çeşitli yerlerden bu tür insanları kaçırarak muhatap yapmaya, pazarlık etmeye, görüşmeye mecbur bırakmaya çalıştı devleti. Burada bir açmaz vardı. Aileler de geçmişte olduğu için siz aynı yöntemi kullanarak bu çocuklarımızı kurtarın talebinde bulunuyorlardı. Bunu kamuoyunun önüne dediğin gibi gündeme getiremiyorlardı. Sanki ayıplı bir iş, bilinmemesi gereken bir konu olarak bakılıyor. Ya da devletin bekası, vatandaşın, kişinin bekasından daha önde tutulduğu için öyle yaklaşılıyor idi. Ama bu mesele gene de belli bir çevrede biliniyordu, gündeme getirilmişti.
Tabii yani bilenler biliyordu yani. Sonuçta ihaleler, insan hakları dernekleri falan bunu gündeme getirdiler. Çeşitli milletvekilleri de gündeme getirdiler falan. Ama burada demeye çalıştığım yani oradaki o yakınların hassasiyetleri yani. Evet, yani şimdi kendimi onların yerine koydum. Yani niye bağırıp çağırıp kamuoyu oluşturmaya çalışmam? Yani normalde yani insanın en çok canının yandığı olay değil mi? Yani senin bir çocuğun akıbeti belirsiz ve uzun süredir rehine yani. Yani ortalığı yangın yerine vermesi gerekir normal şartlarda insanın. Ama yani nasıl bir ruh durumu oluşturulmuşsa toplumda, yani ben bunu yaparsam bu bir sonuç alınma ihtimali varsa onu da imkansızlaştıracak gibi bir şeyle otosansür uygulayacak kadar insanlar, yani millet bu hale getirilmiş, bana şimdi milli güvenlikten söz ediyorlar. Güvenliğinden sorumlu olduğunuz millet bu ve millet bu hale getirilmiş. Sizin güvenliğinizden bana ne yani? Ve şimdi adam bana gelmiş diyor ki işte milli güvenlik falan filan. Kafasına göre birileri terörist ilan edecek. İşte Boğaziçi hadisesi olacak diyecek ki çıkacak alenen yalan söyleyip şu kadarı bilmem ne, bu kadar bilmem ne örgütü üyesi diyecek. Ama yapılan suçlamaların hiçbirisinde onlar olmayacak. Böyle kendi kafasına göre bir milli güvenlik konsepti, kendi kafasına göre bir terörist konsepti. İşine ne geliyorsa her an. Şimdi dediğim gibi yani böyle unsurlar dünyanın başka devletlerinde de vardır. Türkiye'de bu unsurlar devlet de kendilerine eşitleyebilecek duruma geldiler ve bir tek Allah'ın kulu, muhalefet adına bir tek Allah'ın kulu bunlara bu denklem yanlış. Sen sıradan bir vatandaşsın, otur oturduğun yerde demedi, diyemedi yani. Sorun burada. Şimdi dendiği zaman ne oldu? Bunu dedikleri zaman ne oldu? Adam çıktı terbiyesiz herif dedi ya. Yani sonra kendileri bunu sansürlemek zorunda kaldı. Bu heyetin ne kadar kırılgan olduğu, yani aslında bu afra tafrasının, bu küstahlığının falan ne kadar kırılgan olduğu, aslında ne kadar kendilerinden korkuyor oldukları, her şeyden korkuyor olduklarını ben söyleyip duruyordum. Yani burada bu örnek gösterdi. Biraz diş gösterince anında yani her tarafından birden dökülmeye başladı.
Tabii. Şimdi zaten geçtiğimiz işte başkanlık sisteminde, işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırılan başkanlık sisteminde tek sorumlu, vatandaşın paya vereceği ya da fatura keseceği tek makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Dolayısıyla Dicle'nin kenarında kaybolan koyundan da Cumhurbaşkanlığı sorumlu tutacak millet. Çocuklarının işte alıkonulmasından ve şehit edilmesinden, öldürülmesinden de Cumhurbaşkanlığı sorumlu tutacak. Başka kimseyi sorumlu tutacak. Eğer canlı getirilmiş olsaydı bu sefer alkışı gene Cumhurbaşkanına vereceklerdi. Dolayısıyla böyle bir sorumlu sizsiniz eleştirisine terbiyesizler şeklinde bir cevap vermek gerçekten kabul edilebilecek bir şey, yaklaşım değil.
Ya ben hep kullanırım, çok da severim yani Eisenhower. Yani kurgu mudur, gerçek midir bilmiyorum. Normandiya çıkarmasından sonra gazeteci yaklaşır, sorar Zafer kimin diyordu der ki çıkarma başarısız olsaydı kimi asacaktınız? Yani oyun böyle bir oyundur ya bu. Şimdi bu siyaset böyle, hayat böyle yani. Başarıyı üstleniyor ise başarısızlığı da üstlenmen gerekir yani. Evet. Sonuçta temelde sıkıntı bu. Nassim Nicholas Taleb bu konuyla çok, onu da çok kasıyor olan bir şey bu. Sorumluluk almadan, risk almadan yetki almak ve işte prim almak. O tabii iktisadi alanda. Bu işler onu çok rahatsız ediyor. Bu, sırf bunun için bir kitap yazdı yani. Skin in the Game diye yani. Türkçe'ye nasıl tercüme edebilir bilmiyorum ama yani köprüleri atabilecek, gemileri yakabilecek olma hali. Sonuçta kardeşim bak, doğru bir karar verdiğin zaman bu işten bir fayda sağlayacak isen, eğer kararın yanlışsa faturayı ödeyecek durumda olman gerekir. Ve dünyanın temel kuralı budur. Şimdi sen öyle bir düzen kurmaya çalışıyorsun ki, kurdun ki ve bunda muhalefet üstlendi. Yani ben o yüzden muhalefeti yıllardır suçlayıp duruyorum. Öyle bir düzen kurdu ki bütün iyilik ondan. Bütün başarı ondan. Yani dolar düşerse o düşürmüş oluyor. Dolar yükselirse Amerika yükseltmiş oluyor. Ve Amerika'nın işbirlikleri yükseltmiş oluyor. Şimdi yıllarca bize anlattığınız hikayeyi, işte ekonomik komploya maruz kalıyordunuz, şuydu. Şimdi niye size komplo kurmuyorlar? Yani şimdi niye dolar düşüyor? 7 liranın altına düştü galiba, değil mi?
Evet.
Şimdi niye? Yani bu, eğer doların yükselmesi bir Amerikan komplosu idiyse, o zaman şimdi şunu söyleyebiliriz. Ya Amerikalılar size komplo kurmuyorlar, demek ki Amerikalılara bir şey verdiniz. Yani bizim bilmediğimiz bir şey verdiniz ki artık size komplo kurmuyorlar. Ya da o komplo değildi kardeşim. Sizin başarısızlığınız. Ama şimdi tekrar aynı noktaya geliyoruz. Yani bunları vatandaş... Bunları anlamaz da, anlamıyor da işte filan, zaten bu vatandaş böyle de filan falan deyip bunlara kendin inanıp ona göre tutum alınca vatandaş da madem öyle işte böyle deyip oyunu böyle oynuyor. Sıkıntı bizim muhalefetimizin kendisinin kaşıntılı olmasından kaynaklanıyor. Milli güvenlik konusunda şunu söyleyeyim. Benim hayatla ilişkimde de devletle, toplumla vesaire ilişkimde de temel yaklaşımım şudur. Başıma gelecek olanı engellemeye kalkarak ve veya işte başıma gelmiş olanı ağrı kesicilerle, şunlarla bunlarla baskılayarak, hissedilmez kılarak sağlıklı olunmaz. Sağlıklılığın tabii bir tane şeyi var. O da bağışıklık sistemi güçlü olacak. Toplumun bağışıklık sistemi güçlü olacak. Öyle orada 20 tane PKK'lı, orada 30 tane Marksist, burada işte 50 tane eşcinsel senin toplumsal düzenini tehdit eder oluyor ise sen zaten ölmüşsün. Senin bağışıklık sistemi çalışmıyor. Ölmüşsün. Zaten boşuna uğraşmayalım yani. Esas milli güvenlik meselesi bağışıklık sistemini güçlü kurma meselesidir. Aranda içinde bütün bunlar olduğu, bütün ajanlar, şunlar, bunlar olduğu halde bunlarla birlikte yaşayabilme kabiliyetine haiz olman, bunlardan fayda sağlayabiliyor olman gerekir.
Bunları kendi lehine kullanabileceksin yani. Ajan da olacak içimizde, onu sen enterne edeceksin ve lehine kullanacaksın.
Toplumlar böyledirler zaten. Böyle oldukları için sağlıklı biçimde hayat sürebiliyorlar. Şimdi dolayısıyla mesele toplumun güvenliği falan milli güvenlik falan değil. Bu devlet güvenliği, devlet bile değil yani. Kendisini devlet yerine koymuş ve bunu muarızlarına kabul ettirmiş, muadillerine kabul ettirmiş bir çetenin, bir heyetin kendi güvenliği yani.
Aslında sona doğru geliyoruz. Bu Amerika ile olan ilişkileri evet. Şimdi mi konuşalım, sonraki bir programa mı bırakalım?
Yok, şimdi konuşalım yani.
Burada galiba iki şey var, tartışma var. Bir, Avrasya ile beraber mi olacağız, Batı ile beraber mi olacağız tartışması. Bir de biz yok ikisinden de olmayacağız, kendi bölgesel güç olarak kendimizi inşa edeceğiz yaklaşımı var. Ama görülüyor ki Batı ile tam bir kopuş noktasına gelindiği sırada yeni ABD yönetimiyle birlikte acaba nasıl yol alınabilir, işbirliği yapılabilir arayışı devam ediyor şu sırada. Bu da NATO bu çerçevede bir yapıştırıcı kurum gibi duruyor orta yerde.
Yani hem NATO içindeki yükümlülüklerini ihmal edeceksin, bunu NATO'nun suratına bağıra bağıra yapacaksın, ondan sonra NATO'yu bir yapıştırıcı olarak kullanacaksın falan. Dediğim gibi işte böyle risk almadan, herhangi bir kararının olumsuz sonuçlarını üstlenmeden ama bütün pozitif sonuçlarına oturmaya çalışmak zihniyeti, yani bu kasaba esnafı, kasaba kurnazı tavrı Türkiye'yi buraya böyle bir yerlere sıkıştıracaktı. Türkiye açısından çok fazla manevra alanı olduğunu zannetmiyorum yani. Bu heyetin herhangi bir şekilde herhangi bir manevra yapmasına da dünyanın artık izin vereceğine de ihtimal vermiyorum. Yani herkes dolandırdılar ve şu anda kimsenin Türkiye'den bir menfaati kalmadı. Avrupa'nın bir menfaati var. O da işte hani göçmenleri Avrupa'ya yollamıyor olman, yani bir göçmen deposu olması hasebiyle bir kıymeti var uzun süredir. Anladığım kadarıyla zaten o kozda bir biçimde, neden olduğunu bilmediğim biçimde zayıfladı yani. Dolayısıyla kimsenin umurunda değil Türkiye, benim gördüğüm.
Şimdi şunu Antony Blinken de söyledi, biz Türkiye'yi Rusya'ya yaklaştırmama politikası izlemeliyiz diye. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı yeniden baş hedef olarak görecekse ya da Çin'i görecekse, Türkiye'yi ister istemez Rusya'nın karşısına çıkartabilecek ve yanına alabilecek bir politika izlemesi gerekiyor. Çin konusunda da benzer şekilde bir tutum alması gerekiyor. Değerlendirmeleri var.
Bizim şimdi burada Türkiye dediğimiz zaman Erdoğan'dan söz ediyor olmayı yadırgamıyor olmamız dünyanın da Türkiye deyince Erdoğan'dan söz ediyor olduğu manasına gelmez. Yani sonuçta Birleşik Devletler'de hesapları yapanlar Türkiye ile Erdoğan'ın farklı özneler olduğunu biliyorlardır. Ve Erdoğan'ın burada 60 sene kalacak olmadığını da biliyorlardır. Sonuçta Erdoğan'ı sıkıştırmaya çalışacaklardır Rusya ile işbirliği yapmaması için. Yani havuçlarını göstereceklerdir, sopalarını kullanacaklardır vesaire. Ama yani esas öncelikleri muhtemelen Erdoğan'sız bir Türkiye'dir. Benim gördüğüm tablo şu, herkes için şu andaki esas öncelik bu. Yani kimsenin artık Erdoğan'la bir orta vadeli iş tutma şeyi yok benim gördüğüm. Yani bu artık Erdoğan'ın bu işi yürütemeyecek olduğuna inanılıyor olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama asıl mesele Erdoğan'ın işte herkes aptal yerine koyan, dediğim gibi kasaba kurnazlığından da kaynaklanıyor olabilir. Bunlar ama yani Türkiye'nin meseleleri, tali meseleler bu hususta. Esas denklem ve dünyada nasıl kuruluyor üzerine bakacak olursak, ben Amerikan demokratlarının Amerika'yı ve dünyayı doğru okuyor olduklarından hala şüpheliyim. Yani bu dış politika konusunda çok hazırlıklı geldikleri, yani iktidara gelmeden önce sahiden ciddi hazırlık yapmış oldukları görülüyor. Hani bu Irak'ta vesairede falan böyle çok kısa süre içinde reaksiyon göstermeleri bu anlamda bir hazırlık yaptıklarını gösteriyor. Ama bundan önceki dönem karneleri, Obama karneleri itibariyle falan bakacak olursak bunları ağızlarına yüzlerine bulaştırma ihtimallerinde, çünkü kadrolar büyük ölçüde aynı yani.
Aynı.
Ağızlarına yüzlerine bulaştırma ihtimallerinde çok yüksek görüyorum. Ama her halükarda hani senin işaret ettiğin Avrupa'nın Amerika'yı hoş geldin diye karşılaması vesaire falan filan şunu gösteriyor. Yani dünyada otokrat rejimlerle kendi demokrasileri giderek kırılganlaşmış, bu virüs yüzünden de iyice sıkıntıya düşmüş olan ama kendi istikballerini demokraside görüyor olan ülkeler arasında bir kutuplaşma, siyasi polarizasyon zaten kaçınılmaz bir şeydi bana kalırsa. Yani ben hani Amerika Çin'e karşı Rusya'yı mı, Rusya'ya karşı Çin'i mi falan gibi denklemleri çok da şey bulmuyor idim. Zaten çok potansiyel olarak uygulanabilir bulmuyor idim yani. Yani burada Rusya'nın da çok denklemde çok önemli bir, yani eğer Çin'e yanlamazsa Rusya'nın da denklemde çok önemli bir unsur olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani bu kadar bütün ekonomisi doğal kaynaklara ve silah satışına bağlı olan, başka herhangi bir kayda değer bir şey üretemiyor olan bir ülkenin dünya politikasında çok anlamlı, bu dönem itibariyle çok anlamlı bir rol üstlenebileceğini tahmin etmiyorum. Çin ve Rusya ittifakı, işte bir Avrasya Paktı vesaire falan, bu işte Şangay Beşlisi falan gibi şeylerin yeniden canlandırılması ne kadar mümkün olur? Bu Çin ve Rusya arasındaki orantısızlık, sonuçta Çin'in bundan 30 yıl önce denklemde ağır basan Rusya, önemsiz unsur
Çin'di.
Çin idi. Şimdi olay tersine döndü yani. Nüfus, ekonomi, momentum ve hangi açıdan bakarsan bak, Rusya'nın böyle bir ortaklıktaki hisse talebi Çin tarafından çok da hoş karşılanmayacak. Yani küçük bir hisseye razı edilmesi gerekecek bir şey.
Dikkate alınabilir.
Bu iş nerelere doğru seyreder bilmiyorum. Çok ana hatları itibariyle, ama yani şunu net olarak söyleyebilirim ki bu dünyada Çin'in ve Rusya'nın bu mantıkla uzun boylu gelecekleri yok. Avrupa ve Amerika
şimdi
kendisini yenileyebilir ama onlar yenileyemez yani.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Soğuk Savaş döneminde ve Soğuk Savaş sonrası da aslında strateji, konumlanma falan şeyler çok daha önemli. Askeri güç ön plandaydı ittifaklarda ve mücadele sanki bununla görülüyor idi. Askeri gücün varsa, stratejik konumun uygunsa sen iyi bir partnerdin. Sanki Batı'nın, Avrupa ve ABD'nin nezdinde skala değişiyor gibi. Daha bir katılımcı olmak, işte teknolojiyi daha hayatın içerisinde kullanmak, işte bir çevre, başka faktörler, askeri faktörlerin önüne geçiyor gibi bir yaklaşım var ve yeni ittifakları sanki bunun üzerinden, değerler üzerinden inşa edeceklermiş yaklaşımı ortaya çıkıyor. Böyle olunca da Türkiye'nin öteden beri ifade ettiği jeopolitik konum birden farklılaşıyor.
Şöyle bakalım meseleye. Ben biliyorsun yani burada da defalarca söyledim. Dünyada tarihin yırtıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bizim bugüne kadar kullandığımız kavramlar falan çok yarına kalmayacak diye düşünüyorum. Bir misal üzerinden bakalım meseleye. Şimdi dünyada internet diye bir hadise var. Yeni bir hadise ve dünyayı tepeden tırnağa formatladı. Rivayet o ki Çin kendi internetini kuracak. Yani dolayısıyla dünyada iki tane ayrı internet olacak. Tamam mı? Şimdi bu ihtimal dahilinde mi? İhtimal dahilinde. Bunu Çin kendi özelinde realize edebilir mi? Yani mevcut otokrat rejimiyle Çinlilerin Çin internetinin dışındaki internete erişimini imkansızlaştırabilir mi? Bugünkü gücüyle, devlet gücüyle, devletin kapasitesiyle bunu yapabilir. Dolayısıyla bu mümkün bir şey. Burada sorun şu. Çin bunu yaptığı zaman, Çinlilerin dünyanın başka yerlerine erişmesine mani olduğu zaman, Çinlilerin başka bir dünya hakkında bilgi sahibi olmalarına mani olduğu zaman bundan kim karlı çıkar? Yani değişen bir dünya var ve bu değişen dünyada herkesin bu dünyaya uyum sağlayabilmesi için değişebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Çin internetinden de haberdar olan, ki internete de girip çıkabiliyor olan dünyanın adaptasyon kabiliyeti Çin'in adaptasyon kabiliyetinden daha yüksek olur. Dolayısıyla sadece böyle bir düşünce deneyi bile bize bu toplumsal örgütlenmeyle, yani Çin'in toplumsal örgütlenmesiyle bu dünyada orta vadede bir yeri olmadığını o örgütlenmenin gösteriyor. Ve gösterilen...
Şimdi söylediklerine katkı olarak şöyle de diyebiliriz. Çin bir süredir bir güvenlik duvarı örüyor bu uygulamalarla ilgili olarak. YouTube'la ilgili 2007'de bir duvar kurdu. YouTube'a girmek işte zorlaştırıldı. Bazen de fiilen yasaklanmış gibi oldu. Daha sonra Twitter ve Facebook için bunu uyguladı. Şimdi Clubhouse çıktı. Bütün dünyada hızla yaygınlaşmaya başladı. Bir hafta Çin buna izin verdi. Onu da hemen güvenlik duvarının dışına aldı. Peki güvenlik duvarının dışına aldı, ne oldu? Oraya davetle girildiği için Çinliler işte $100 karşılığı para vererek, yerel para vererek kendilerini davet ettirmeye ve o güvenlik duvarının dışına çıkmaya çalışıyor. Bunun için ekstra para ödüyor yani. Çin'in kendisinin içerisinden bile demek ki bu tür uygulamalara reaksiyon olacak.
Yani bu mevcut internet, yani mevcut sosyal medyasıyla işte daha önce tartıştık. Yani Twitter'ın tutumu itibariyle Facebook'un şimdiki devasa ölçekteki pozisyonunu, işte Avustralya'da medya gruplarıyla arasına mesafe koyması vesaire gibi uygulamaları sebebiyle baktığımız zaman, gerçeklikleriyle falan baktığımız zaman gördüğümüz tablo, bizim şu anda bütün dünyanın interneti dediğimiz internette bir takım sıkıntılar var mı? Var. Ama demeye çalıştığım şey şu: şimdi bu sıkıntıları yaşayan ve bunları tartışabiliyor olan, böyle güvenlik duvarlarıyla kendisini, toplumunu habersiz kılmak gibi işler yapmayanlar bu problemleri aşabilirler. Yani bu interneti daha sivil ve daha, yani sivil derken daha sıradan insanların, büyük şirketlerin hegemonyasını nispi olarak zayıflatabiliyor olan, otoriteyi paylaştırabiliyor olan bir internet haline getirecek şekilde dönüşüm geçirebilir. Ama Çin'inki yapamaz. Bu kafayla yaptığı zaman yapamaz yani. Demeye çalıştığım şey, burada kimin kazanacağı, bu maçı kimin kazanacağı, hangi örgütlenme tarzının kazanacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Dünya bir soğuk savaş atlattı ve bu soğuk savaşın içinde yaşarken sıcak bir savaşa dönüşme ihtimalinden çok korkuyoruz, öyle değil mi? Yani birisi evet, bir manyaklık yapacak, bir düğmeye basacak, bir nükleer savaş başlayacak diye korkarak yaşadık yani onlarca yıl. Ya şimdi böyle bir şey bu sefer yeni bir soğuk savaş ortamında gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Böyle bir ihtimal var. Ama Çinlilerin bile bu kadar manyaklaşacağına ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bu böyle bir soğuk savaşı da Çin kaybedecektir. Yani bu Amerikalılar, Avrupalılar çok iyi oldukları için, çok akıllı oldukları için, çok dürüst oldukları için falan olmuyor yani. Bu toplumsal örgütlenmeyle alakalı bir şey. Şimdi burada bir parantez açayım. Biz böyle haftada bir program yapıyoruz, iyi oluyor. Ama böyle hani günceli konuşuyoruz. Arada bir bizi izleyenlerin dokundurdukları konular var. Mühim mevzular var. Yani böyle güncel olmayan, bu hafta olmuş olanlarla bağlı olmayan, güncel ama bu haftaki mevzularla değil. Yani işte çevre gibi, efendime söyleyeyim pandemi gibi filan böyle. Yani bunlar ayrıca kendi başlarına tartışılmayı hak ediyorlar. Yani bu kapsamda da mesela işte Çin vesaire mevzuları da böyle bir dünyanın örgütlenme tarzı filan da böyle bir şeyde tartışılabilir. Eğer sence de uygunsa biz mesela çarşamba günleri de öyle bir program yapalım. Yani mühim mevzular diye ayrı bir başlıkta.
Yani 1961'de inşa edilmiş olan Berlin Duvarı'nın 89'da yıkılışını, neden yıkıldığını anlatırken 2007'de Çin'in güvenlik duvarının ne zaman yıkılacağını da tartışabiliriz.
Evet.
Diyorsun. Evet, bunları yapalım. Pekala. İstersen burada bitirelim mi bu vaatle? Tamam. Söyleyecek son cümlem varsa alalım, değilse bitiriyoruz.
Dünya iyi bir dünya olacak. Türkiye hakkında kaygılanır.
Peki. Türkiye de dünyanın bir parçasıdır. Dünya iyi oluyorsa Türkiye de iyi olur. Türkiye iyi oluyorsa dünya da iyi olur. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Bundan sonra görüşmek üzere. Haftada Cemalettin'in de söylediği gibi ikiye çıkartıyoruz. Birinde daha genel perspektifi olan, arka planı olan konuları ele alıp, birinde de pazar günleri de daha güncel olan, haftaya ilgili şeyleri, aktüel konuları ele alıp inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.